Herkese merhabalar, ben Berkan Sezer. Bir Bilişim Hukuku programına daha sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz internet girişimcilerine hukuki tavsiyeler. Konuğumuz avukat Ünsal Özmeslik ile beraber bugün bu konunun üzerinde sizlere bazı tavsiyelerimiz olacak. Ünsal hoş geldin öncelikle.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Yeni internet projesi olan kişiler, yeni site açmak isteyenler veya yeni e-ticaret siteleri açmak isteyen kişiler için hukuki tavsiyeleri nelerdir? Ne yapmaları gerekiyor? Nereden başlasınlar? Siteyi kurmadan önce hangi önlemleri alsınlar?
Vallahi özellikle bu internet girişimcilerinin tabii bu yola başlarken bir takım hukuki açıdan önlemleri almaları gerekiyor. Maalesef hem maddi imkansızlıklar hem de işte bizim ülkemizde çok fazla buna önem verilmemesi sebebiyle daha sonra en başta alınmayan bu önlemler daha sonradan çok ciddi kangren haline dönüşüyor. O yüzden bir işe, ya aslında bu sadece internet girişimcileri için değil, bir iş, bir ticaret yapan her kimsenin ilk başta başvurması gerekenlerden biridir. Bunların en önemlisi de yapılacak projenin, yani senin bir fikrin var, fikri projeye dönüştürdün. Bir kere bu projen Türk hukuku bakımından uygun mu değil mi? Öncelikle buna bir bakman gerekiyor. Yani ya bu gerçekten bu proje yapılabilir mi, yapılamaz mı? Örneğin ben bir internetten kumar sitesi açıp oynatabilir miyim? Ha, tamam.
Oynatamaz.
Yani bu çok ekstrem bir örnek. Ama bunun gibi daha bu işe başlayıp altyapı yatırımını yapan, daha sonradan da bu Türkiye'de sıkıntılıymış diyenler var. İki, en önemli yapılması gerekenlerden biri, proje o kişi için, o fikir, proje ne kadar gelecek vaat ediyor? Bunu az çok tahmin edilebilir. Ve bundan yola çıkarak da şirket kurulumu.
Altyapı ve fizibilite çalışmalarını sağlam
yapması gerekiyor. Tabii, yani bu bir şahıs şirketi olabilir. Bu bir işte limited şirket olabilir. Bu bir anonim şirket olabilir. Bunların belirli avantajları ve belirli dezavantajları vardır. Şimdi sen şahıs şirketi kurduğun zaman avantajın büyük. Niye? İstediğin zaman şahıs şirketini kapatabilirsin. Diğer limited ve anonim şirketi kapatmanın prosedürü daha ağır.
Evet.
İşler kötü gitti. Bunu kapatabilirsin şahıs şirketini. Ama işler
ama
iyi gitti mi?
Vergisel dezavantajı var.
Vergisel dezavantajı var. Giderlerini diğer şirketlerde olduğu gibi
daha iş
düşemezsin. Artı artan oranlarda vergi prosedürü var. Gene bir önemli bir şey, hem bu yeni melek yatırımcılar yasası hem de vergiden muaf tutulan yatırımlar mevcut olduğu için örneğin anonim şirketlerin çok ciddi bir avantajı var. Sen anonim şirkette hisse devri yaparken belirli bir süre geçtikten sonra hisse devrinde vergi ödemiyorsun. Bu çok ciddi bir avantaj. Yani bugün anonim şirket kurduk, 2 sene sonra bir yatırım aldık, 5 milyon dolar. Normalde %20'sini devlet keser vergi olarak. Ama anonim şirketsen sen ve işte ilk başta buna ilişkin çeşitli kararlarını aldıysan ikinci sene sonunda sen yatırım aldın mı 5 milyon doları hiç vergi vermiyorsun. Direkt o yatırım olarak geçiyor. Bu çok büyük bir avantaj. O yüzden birçok benim girişimciye tavsiyem, bütçeniz varsa, projenize güveniyorsanız direkt anonim şirkette işe başlaması. Ama bütçesi yok, projesine güvenmiyor, ben yarın bir gün
belki
kapatmayı
ya tutarsa
o zaman şahıs şirketi de devam etse. Ama şahıs şirketin şöyle bir dezavantajı var. Şahıs şirketinde tüm üçüncü kişilere borçlardan dolayı şahsi mal varlığına sorumlusun. Ama limitette ve anonim şirkette öyle değil. Sermayen kadar sorumlusun. Tabii limitette bir ayrım daha var. Limited şirket ortakları vergi devlete olan borçlarından dolayı şahsi mal varlığıyla sorumlu, sermayesi kadar değil. Ama üçüncü kişilere karşı sorumluluktan vergi borçları haricinde gene sermaye kadar sorumlu. Şimdi bu durumda şirket açısından şirket kurulmasına karar verilmesi önemli. Buna bir dikkat etmeleri lazım. Tabii her zaman yapılması gerekenlerden biri fikrin var, fikrinin çalınmaması lazım. Daha doğrusu projenin var.
Orayı soracaktım. Nasıl koruyacak fikrini?
Öncelikle fikir korunmaz bizim ülkemizde. Yani öyle fikrini ben birine anlattım vesaire.
Bizim ülkemizde değil ama dünyada da korunmaz. Öyle söyleyeyim. Yani patentini alırsın, telif haklarını alırsın. Bir ucundan altından değiştiriyorlar. Direkt olarak onu kendi eseriymiş gibi sunuyor. Ve bildiğim kadarıyla da mahkemelerde de çok büyük bir cezalar da dönmüyor bu konuda.
Şöyle, kısmen doğru, kısmen eksik. Eğer bir fikrin varsa ve bunu projeye dönüştürüyorsan, işte bir internet sitesi aldıysan ya da bir şirket ismi aldıysan, bir marka oluşturduysan bir kere bu marka korumanı alman lazım. İnternet sitenin marka korumasını, logonun marka korumasını, bunların hepsini tescil ettirmen lazım. Ve bunları tescil ettirirken de bakman gerekiyor. Sen tuttun bir isim aldın. Bir kere bu isim gerçekten marka olarak tescil ettirilebilir mi? Çünkü her isim marka olarak tescil ettirirsin sen, belki itiraz gelmez ama yarın bir gün bir başkası kullanır. Sen dava açmak istersin. Sonra tak senin markanı iptal ettirirler. Niye?
Çünkü daha önceden alınmış.
Hayır. Her marka bazı jenerik isimleri sen marka olarak alamazsın. Örneğin astroloji rehberi. Mesela ikisini marka olarak alamazsın. Tamam, sen anlatabildim mi? Niye bir rehber? Çünkü bir de astro, yani bu kelimeleri de sen alamazsın. O yüzden alınacak markanın da marka vekilleri tarafından tartışılarak gerçekten özgün bir marka alınmasında fayda var.
Misal bir örnek vereyim. Yeni bir sistem geliştirdiniz. Kredi kartıyla ilgili, kredi kartıyla ödeme ile ilgili taksitlendirmeleri, değişik seçenekler sunabiliyorsunuz. Türkiye'de ilk belki, evet, gerçekten uygulanmayan bir sistem. Ama onu telife veya patente başvurduğunuz zaman alamıyorsunuz. Neden? Çünkü kredi kartıyla ödeme çok geniş bir şey. Size bunu bağlayamıyorlar.
Aynen. Zaten o ödeme, online ödemelerle ilgili ayrı bir yönetmelik vesaire çıktı. O ayrı bir husus ama sonuç olarak marka başvurusunda önemli olan husus şu. Siz ilk başta böyle bir marka alınmış mı? Bir kere kontrol etmeniz lazım. Aynı zamanda şirketi kurarken de öyle. O sınıfta. Çünkü marka başvuru sınıf sınıf internet hizmetleri var, ne bileyim diğer hizmetler var. Birçok TPE'nin sitesine, Türk Patent Enstitüsü'nün sitesine girildiği zaman bu görülecek. Buradan bu başvuruları yapılmasında fayda var. Çok da böyle maliyetli bir şey değil. Yani bir marka başvurusunu artık marka vekilleri, patent ofisleri 400-500 liraya yapıyor diye biliyorum ben.
Tamam, orada bir ince çizgi var. Onu da hemen belirteyim. 400-500 liraya yaptıkları telif hakları koruması. Patent korumaları çok daha
tabii,
ücretli
patent
oluyor.
Patent ayrı, doğru.
Şimdi şu ayrımı da getirelim istersen. Telif hakkı ne olur, seni nasıl korur, patent nasıl korur? Bu çok önemli.
Şimdi şöyle, marka başvurusu sadece o markayı korur. Ama senin bir eğer bir buluşum, bir faydalı modelin varsa o zaman bir patent başvurusu yapıyorsun. Örneğin ne bileyim, ben bir şey çıkarttım diyelim ki. Şöyle bir kalem çıkarttım. Bu kalemin, basıyorum tuşa, bir ses yayıyor. Bu seste fareleri ve kedileri kovuyor. Diyelim ki, tamam mı?
Güzel,
bu bir buluş.
Güzel buluş. İyi satır.
Tamam. Ondan sonra ben bunun patentiyle ilgili bu buluşun, işte bu cihazın vesaire, bunun başvurusunu yapabilirim. O zaman bu cihaz içindeki ses dahil, sesin de ayrı bir hakkı vardır. Ses dahil, yani o frekans vesaire varsa, duyuluyorsa, insan vücudu duymuyor ama sonuçta hayvanlar duyuyor. Duyuyorsa bunun koruması bu şekilde alınır. Bilgisayar programları da korunabiliyor. O eser olarak korunuyor. Bilgisayar programlarını eser olarak koruduğun zaman işte Ankara'da bir Kültür Bakanlığı'na bir başvuru yapıyorsunuz, kodlarınızı vesairenizi. O sizin ait olduğunuza ilişkin bir karine oluyor. Bu şekilde bunu koruyabilirsiniz. Ama ülkemizde çok fazla tersine mühendislik yöntemiyle işte değiştiriliyor. Ya da özgün içeriğin, örneğin bana en çok gelen tartışmalardan biri, işte benim internet sistemi, ben tasarımımı özgün yaptırttım ya da bu tasarım bana ait. Adam gitmiş aynı tasarımı yaptırtmış. Orada özellikle template'lerde çok ciddi tartışmalar var. Mahkemeler şuna bakıyor. Gerçekten o template özgün mü? Kodları neler? Diğeriyle çok birebir aynı mı? İşte markayı çağrıştırıyor mu vesaire mi? Onlara bakıyor.
Zaten web tasarımcıları da bugün Türkiye'de çoğu template'lerle çalışıyor. Yurt dışından alıyorlar ya da esinleniyorlar diyelim. Burada firmalara satıyorlar.
Aynen.
Tabii, yani çok profesyonel bazda bir çalışma yapılması gerekiyor ki orada özgün bir çalışma çıksın. Bir web sitesinin tasarımını koruma altına alabiliyor muyuz?
Şöyle, gayet tabii alabilirsiniz ama dediğim gibi
nasıl başvuracağız?
Gene aynı şekilde.
Köşesi şöyle, kıvrımı şöyle, altı böyle falan değil mi?
Aynen. Marka başvurusunu kodlarla yapacağım burada. Yani o sitenin alt kodları ile birlikte başvurunu yapacağım. Marka başvurusu yaparken de sitenin o görselini vesairesini koyabilirsin ama çok korunması muhtemel bir şey değil. Çünkü template'ler, örneğin haber sitelerinin template'leri birbirine zaten o kadar benziyor ki. Yani bunları bazen katı katıya korumak çok mümkün değil. Bunun dışında girişimciler ne yapabilir aklıma gelenler? Bir kere personelleri varsa personelleriyle işçi işveren sözleşmelerine dikkat etmesi lazım. Akabinde Eğer bir e-ticaret yapıyorsa e-ticaret sitesinin çeşitli sözleşmeleri var. Bunları yapması lazım. Bunlara genelde hep ilk bu işlere başlarken ya boşu boşuna para vermeyelim, boşu boşuna uğraşmayalım, işte sağdan soldan bulup kopyalayıp yapıştırıp koyalım deniyor. Birçoğu tutuyor ama yarın bir gün bir şikayet olduğu zaman ya da bir denetim, Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından bir denetim yapıldığı zaman çok ciddi idari para cezaları var. Para cezalarıyla karşı karşıya kalınıyor. İşte tedarikçinle bir e-ticaret sitesiysen sözleşme yapman lazım. Çünkü mal sana geldikten sonra sen malı tacir olarak alıyorsun ama tüketiciye tüketici kanunu gereğince satıyorsun. Tüketicinin iade etme hakkı var. Mesela bu da ayrı bir program konusudur. İnternette yer alan mesafeli satışlar. O yüzden de o sözleşmeleri yapması lazım. Bu eksiklikleri baştan itibaren eğer giderirse proje zaten akla mantığa uygun bir proje ve gerçekten de üzerinde çalışılan bir proje ise iş yapıyor. Ama tabii buradaki girişimcinin maliyet bütçesi vesairesi tabii önemli. Bir de
fizibilite çalışmasını çok iyi yapması lazım.
Aynen. Bir de en önemli tavsiyem muhasebe. Özellikle bu tür girişim işlerinde
iyi bir muhasebeyle
çalışılması gerekiyor. Çünkü muhasebe eğer biraz işini safsaklarsa o kişi, o firma çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir.
Peki Ünsal, çok teşekkür ederim. Evet, bugünkü programımızda internet girişimcilerine, bu işe yeni başlayacak olan kişilere bir takım tavsiyelerimiz oldu. Programımız boyunca hukuki açıdan karşılaşılabilecek zorlukları gözden geçirmeye çalıştık. Ben Berkan Sezer, bir sonraki programımızda tekrardan görüşmek üzere.